Açalım Markos 12. bölümü. Bugün ben okuyayım. Geçen hafta kız bırakmadı şeyi, Özlem'i. O çocuk da biliyorum yardımcı olmaya çalıştı, o gelen yeni arkadaş. Ama ağlamaya başlayınca. 12. bölüm. Evet, 41 ve 44. ayetlere kadar. Bakın ne diyor. İsa tapınakta bağış toplanan yerin karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı. Yoksul dul bir kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. İsa öğrencilerini yanına çağırarak, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü ötekilerin hepsi zenginliklerinden dolayı, yani zenginliklerinden artını attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın varını yoğunu, geçinmek için elinde ne varsa tümünü verdi diyor. Şimdi Bakas abi bir dua et de Rab bu konuyu açsın bize, yüreklerimizi hazırlasın.
Evet ya Rab, tekrar sana teşekkür ediyorum. Gerçekten bu önemli konuyu sen bizim yüreklerimize aç ve bu güzel konu, bu senin kutsal sözün yüreklerimizde kalıyorsun diye sana veriyorum ya Rab. Senin yüce kutsal isminden isham etsin. Amin.
Amin. Evet, şimdi şöyle birazcık hayal gücümüzü kullanalım. Yerişalim'de, o küçük kentte, güzel bir sabah. Daha güneş her zaman gösterdiği o etkisini daha göstermiş değil. Tapınağa doğru uzanan ince tozlu bir yol. Her zamanki gibi insanlar o tozlu yolda arkalarından toz çıkartaraktan tapınağa doğru yavaş yavaş ilerliyorlar. Bir tarafta toz, öbür tarafta ise sunakta kurban edildikten sonra yakılan hayvanlardan yükselen duman ve dumanla toz birbirine karışmış ve onun arkasında bir koku. Tapınaktan yükselen et kokusu. Kesilen kurbanlar tapınakta yakılırdı çünkü. Tapınma bitmiş ve hem zengin hem de yoksul insanlardan oluşmuş bir kitle sıraya girmiş ve beraberinde getirmiş oldukları bağışları atabilmek için yavaş yavaş ilerliyorlar. Yavaş yavaş ilerliyorlar kutulara doğru. Şimdi tabii ki sadece para atılmıyordu tapınakta. O tapınakta görev yapan kahinler vardı, görevli insanlar vardı. Ve onlar yiyip içebilmek için, geçimini sürdürebilmek için insanlar diyelim ne ektiyse, ektiğinden de bir takım şeyler getirip tapınakta bırakırlardı sevgili kardeşler. Şimdi biraz incelediğimde şu ilginç bir noktayı keşfettim. Tapınakta o kutuların üzerinde boynuza benzer bir kıvrık, böyle bir kıvrık, boynuza benzer bir kıvrık dışa doğru uzanıyordu ki insanlar geçerken o kıvrıktan aşağı, boru gibi olan kıvrıktan aşağıya paralarını, o eldeki ne getirdilerse paralarını atabilsinler. Şimdi ister istemez o metalden içeriye düşen metal paralar kendine özgü bir ses çıkartırdı. Tırt diye, belki tak diye bir takım sesler çıkarırdı. Şimdi bu ses çıkan ses, metalden gelen ses, metal metale çarpıyor doğal olaraktan. Metalden gelen ses o fazla para atan zenginler için çok önem taşıyordu sevgili kardeşler. Neden? Ne kadar varlıklı olduklarını gösterebilmek için. Belki de bilmiyorum işlerinde bağış atıyormuş gibi kendini gösteren ama atmayan insanlar da mutlaka vardı. Kuru gürültü yapıyordu belki. Sanki atmış gibi gösteriyorlardı kendini. Bilemiyoruz. Onun önünden bir şekilde geçiyorlardı. Ama bağışını çok daha önceden atmış olan biri öğrencileriyle birlikte bir köşede kutuya para atanları seyrediyordu. Ama burada ben dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum sevgili kardeşler. İsa Mesih, şöyle bir ifade var burada. İsa Mesih herkesin ne verdiğini seyrediyordu diye mi yazıyor? Ne yazıyor orada? Herkesin ne verdiğini seyrediyordu. İsa Mesih ne verdiğini, herkesin ne verdiğini seyretmiyordu. İsa sadece bakıyordu. Bakıyordu çünkü insanlar ne kadar değil ama nasıl verdikleri, nasıl bir yürekle kutuya para attıkları çok çok önemliydi. Bunu hakkı olan biriydi İsa Mesih, hamdolsun. Hakkı vardı buna bakmaya, bunu görmeye. Tabii ki bağış kutularının bulunduğu bölümde bağış kutularını denetleyen tapınak görevlileri de vardı. Şimdi düşünün, zenginler geçerken onlar yüksek miktarda, avuçlar dolu para attıklarında şurr, bugün denedim, benim bir kumbara var, iki tane metal para koydum, salladım, tık tık tık tık, bir de bir avuç koydum, şak şak şak, acayip bir ses çıkartıyordu, farklı bir sesi var. Şimdi zenginler o parayı kutudan şavup diye sallarken müthiş bir ses çıkartıyordu, tapınağı belki de inletiyordu sevgili kardeşler. Amaç tüm insanların dikkatini üzerlerine çekmek ve şunu göstermek: bak ben ne kadar bonkör, ne kadar eli açık, ne kadar cömert bir adamım dercesine büyük bir övünçle elinin doluluğuyla metal paraları atıyorlardı. Tabii ki böyle bir ortam içerisinde yoksul, zavallı insanlar da vardı tabii ki. Arasında okuduk ki bir kadın cebinde ya da kesesinde iki bakır parası. İlginç olan, kimsenin dikkatini çekmedi bu. Dikkat edin. Herhangi bir kişinin dikkatini çekti mi kadının orada olması? Kadının atmış olduğu iki bakır para kimsenin dikkatini çekti mi? Ama bir kişinin dikkatini çekti. Değil mi? Kimin dikkatini çekti? İsa Mesih'in dikkatini çekti. Yani İsa Mesih'in gözünden kaçmamıştı bu davranış. Hamdolsun. Bu çok harika bir şey. Kadın yaklaşırken, öyle tahmin ediyorum, belki yırtık pırtık küçük kesesinden elinde avucunda bulunan iki bakır parayı, o dönemin en düşük parasını çıkarttı ve attı. Şimdi değerli kardeşler, o iki bakır para, atılan o iki bakır para insanların yüreğini okşayacak sesi çıkarmamıştı. Şimdi o bakır paranın çıkardığı sesi düşünün. İnsanların yüreğini okşayacak sesi çıkarmamıştı. Ama davranışı Tanrı'nın gözünde kayda değer, dikkate değer nitelikteydi. Bu çok önemli. İnsanların dikkatini çekmedi, yüreğini okşamadı atılan bu para, ama Rabbin gözünde, Tanrı'nın gözünde o küçücük miktar önemli bir değer, kayda değer bir önem, dikkate değer bir önem taşıyordu değerli kardeşler. Ve İsa'yı çok ama çok etkilemişti kadının bu davranışı. Ve ne yapıyor? İsa o kadar kalabalığın içerisinden kadını öne çıkartıyor ve onu onurlandırıyor. İlginç, değil mi? İnsanların yapmadığını Tanrı'nın yaptığını görürüz. Demek ki Tanrı insanların baktığı gibi bakmıyor. Tanrı insanların gördüğü gibi görmüyor. Ne kadar ilginç bir şey, değil mi sevgili kardeşler? Alıyor tapınakta bulunan diğer tüm insanların önünde kadını onurlandırarak diyor ki, bu yoksul dul kadın var ya, işte bu kadın kutuya herkesten çok daha fazla para atmıştır. Ben eminim ki oradaki insanlar da dahil, öğrenciler bu ifadeyi duyduğunda büyük bir olasılıkla şok geçirmişlerdi değerli kardeşler. Neden şok geçirmişlerdi? Çünkü onlar biliyorlardı ki atılan para ses çıkartmamıştı. Çok küçük bir miktardı. Evet. Miktar o kadar çok fazla değildi ama buna rağmen ne diyor, kutuya herkesten çok daha para attığını İsa Mesih ısrarla söylüyor. Bu kadın daha fazlasını kutuya atmıştır. Şimdi neden İsa burada bunu özellikle söylüyor? Bu kadın diğerlerinden çok daha fazlasını atmıştır.
Zenginlerin zaten parası çok.
Tabii.
Kadın da zaten elinde olmayan sadece.
Evet.
Elinde
evet.
Yolu neyse o parayı attı.
Tabii.
Zenginlerde sorun değil yani, ama o insan.
Evet.
Aslında şöyle benim zaten kendi görüşüm. Bu zengin büyük parayı gösteriş için yaptı.
Hı hı.
Bizim de bazı insanlarımızın da gösteriş için yaptığı gibi.
Ya.
Ama bu kadın yürekten, elinden olanı yürekten de.
Ya. Çok güzel. İkisi de aslında, iki açıklamada doğru.
Aynen açıklıyor orayı. Kızı biraz daha açıklıyor.
Ya. Yeah. Oku.
Çünkü ötekilerin hepsi zenginliklerinden artanı attılar.
Evet.
Bu kadın ise yoksulluğuna karşı varını, yoğunu geçirmek için
evet,
ne varsa tüm yönetimi yapıyor.
Çok doğru. Üçü de üç açıklamada doğru. Ama burada çok basit, ta vaazın başında söylediğim gibi değerli kardeşler, ısrarla İsa bunu öne çıkarmış olması, atılmış olan parayı değil neyi kadının yaşamında neyi daha önde gördüğünü vurgulamış oluyordu değerli kardeşler. Kadın hayatında çok daha fazla başka bir şeyi daha önde görüyordu, hamdolsun. Demek ki Rabbin dışında hiçbir şey öne geçemezdi. Rab her zaman önde olması lazım. Hayatımızın merkezinde olması lazım. Bunu defalarca vurguluyorum sevgili kardeşler. Kadının verdiği bağış miktar oran olaraktan diğerleriyle karşılaştığı zaman gerçekten de çok azdı. Ama kadını farklı kılan özellik nerede saklı? Kadını farklı kılan özellik nerede? Özellik nerede?
Yürekten elinden olana veremez.
Güzel, çok doğru.
Güveniyordu.
Güveniyordu, çok güzel. Arkasını Tanrı'ya yaslamıştı, doğru.
Zenginler zaten zengin. Gösteriş olarak o parayı.
Evet.
Ama kadın tek sığındığı kişi, tek sığındığı Tanrı.
Evet.
Elinde olan bütün her şeyi Tanrı'ya veriyor. Yani en önde bunu tuttuğu için.
Ya kadın şunu düşündü. Ben bu parayı atarsam yarın ne yapacağım? Onu düşünmedi.
Ha, evet. Bak çok enteresan. İşte burada giz nerede biliyor musunuz? Kadının farklı kılan özellik. Kadın para attığında öbürleri de para attılar değil mi? Ama özellik şurada çıkıyor, en büyük özellik. Arta kalan. Yani zenginler tapınağı terk ettiğinde yine zengindiler. Ama kadın tapınağı terk ettiğinde elinde hiçbir şey kalmamıştı. Demek ki arta kalan miktar burada kadını farklı kılıyor. Arta kalan miktar sıfırdı. Dediği gibi güvendi. Tanrı'ya güvendi. Her şeyini Tanrı'ya bağladı ve tamamıyla her şeyini bıraktı. Çünkü bu zenginler ceplerindeki paranın bir kısmını atmışlardı. Bir parçasını atmışlardı. Kadın ise elinde ne varsa hepsini atmıştı. Şunu söyleyebilir miyiz sevgili kardeşler? Her zaman insan olduğundan farklı bir şekilde kendini göstermeye çalışır. Yani neyse o değil de daha farklı kendini göstermeye çalışır. Onun için Türkçe'de güzel bir ifade kullanılıyor. Olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Değil mi? Şimdi bu zenginler belki de üçkağıtçılıkla elde etmiş oldukları varlıklarının ayıbını kapatmak için, üçkağıtçılıkla elde etmiş oldukları varlıklarının ayıbını kapatmak için ceplerinden bol para çıkarıp ses çıkaracak bir biçimde kutuya atmışlardı. Parayı kutuya bırakmışlardı. Ama bu kadının tutumu farklıydı sevgili kardeşler. Geçimi için gerekli olan parayı, elinde olanı kutuya bırakmıştı. Ben sanmıyorum ki değerli kardeşler, kadının atmış olduğu miktar tapınaktaki hizmet için ya da tapınağın onarımı için ya da herhangi bir başka bir amaç için destek olmuş olsun. O kadar büyük bir destek olmadı kadının atmış olduğu para. Ancak görüyoruz ki bizim Rabbimizin ölçüsü farklı. Ölçü farklı. Rabbin vermiş olduğu ölçü farklı. Yani Rab farklı bir ölçüyle Rab ölçüyor, hamdolsun. Demek ki Rabbin önünde önemli olan nedir? Ne diyebiliriz? Burada önemli olan nedir? Rabbin önünde önemli olan nedir? Sadakat. Rabbin gözünde bizim ne kadar verdiğimiz hiç ama hiç önemli değil sevgili kardeşler. Nasıl verdiğimiz önemli ve daha da önemli olan verdikten sonra geride ne kadar kaldığı önemli. Geriye ne kadar saklıyoruz? Nasıl verdiği önemli, bir de o geride kalan miktar çok çok önemli. Oran acaba hangi oran değerli kardeşler? Şimdi burada bir soru soralım kendimize. İsa'yı bu dul kadın, iki bakır parata dul kadın neden etkilemişti? İsa'yı bu kadar etkileyen neydi? Neden derinden İsa bu kadar etkilenmişti? Neden İsa kadını iki bakır paraya rağmen o kadar insanın önünde kadını onurlandırdı? Neden? Evet, evet. Şimdi bunlara yanıt vereceğim size. Birazcık geniş biçimde ama burada da çok önemli bir gerçeği öne çıkarmak istiyorum. Önemli olduğu için. Burada şu gerçek var. Bizim Rabbimiz başka hiçbir kimsenin hiç görmediği bir şeyi görüyor olması ve biliyor olması. Burada bu çok önemli bir nokta. Hiç kimsenin bilmediği, görmediği şeyi biliyor ve görüyor olması sevgili kardeşler. Belki bu noktada şunu söyleyebilirsiniz. Çok doğal bir şekilde. Şimdi kadının fiziki fiziki durumuna baktığımız zaman kadının yoksul olup olmadığını söylemek o kadar zor olmasa gerek. Yani kadının üstünde eski yıpranmış elbiseler vardı. Ayağında belki parçalanmış çarık vardı. Onun o dış görüntüsü kadının ne durumda olduğunu gösteriyordu. Bu zor değildi bunu bilmek. Belki bunu sen de görebilirdin. Ya yani kadın yoksul. Nereden biliyorsun? Şimdi yoksul, yani öyle bir kadına zengin diyebilir miyiz? Yırtık pırtık şeyler giyinmiş, parçalanmış sandallar var ayağında. Kadın varlıklı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Onun için İsa'nın kadının yoksul olduğunu bilmesi o kadar abartılı bir şey değil. Ama burada iki bakır parasının dışında kadının başka parası olmadığını nasıl bildi İsa? Şimdi ya, ilginç olan bundan 4-5 yıl öncesi televizyonda bir haberde geçti. İngiltere'de yaşlı bir kadın, yani çöplerden yiyip içen bir kadın ölüyor. Ve öldükten sonra geride ne kalıyor biliyor musunuz? Ya 4 tane yanlış hatırlamıyorum ya 5 tane evi var kadının. Ve 90 bin pound da bankada parası. Yani zengin olup da sefillik içerisinde yaşayan insanlar olabilir. 90 bin pound bankada para, birkaç katta evi var bu kadının. Dediğim gibi yani zengin olup da sefillik içerisinde yaşayan çöplerden yiyip içen insanları görmek mümkün değerli kardeşler. Mümkün. Ama eğer kadın böyle bir durumda olsaydı, yani iki bakır para atıyor ama aslında zengin, cukkası yerinde, Rab bunu göremez miydi, bilemez miydi? Hamdolsun çok iyi bir şekilde bunu bilebilirdi. Bu neyi gösteriyor bize? Rabbimizin tanrılığını gösteriyor hamdolsun. O beden almış, öz tanrının öz varlığını kendinde taşıyan tek kişiydi. Tanrının kendisiydi İsa Mesih. Bu ayrıcalığı açık bir şekilde öne çıkarıyor. Burada zaman zaman okuduk hatırlarsanız. Çok güzel bir ayet. Sevdiğim bir ayet. Filipliler 2. bölümde. Filipliler 2. bölümde 6 ve 8. ayetlerde Mesih diyor Tanrı özüne sahip olduğu halde. Dikkat edin. Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı ama yüceliğinden soyundu, kul özünü aldı ve insan benzeyişine doğdu. Demek ki Rabbimizin, İsa Mesih'in Tanrı özüne sahip olması görülmeyeni görebilmeyi sağlamıştı. Anlaşıldı mı? Yani Rabbimizin Tanrı özüne sahip olması görülmeyeni görmesini sağlamıştı. Rab bize baktığında her şeyi görüyor. Biz baktığımızda birbirimizin yüreğini göremiyoruz ama Rab baktığında her şeyi tüm çıplaklığıyla görüyor. Hamdolsun. Hanım, anımsarsanız bir başka örnek vermek istiyorum. İsa Mesih kuyu başında bir kadınla sohbet ediyor. Samiryeli bir kadın. Yuhanna 4. bölümde. Kadınla sohbet ederken diyor ki git bana kocanı çağır. Kadın şok geçiriyor, mosmor oluyor. Neden? Çünkü o ana kadar 5 kocaya varmış ve birlikte yaşadığı kişi de kocası değil. Demek ki İsa bunları görebiliyordu. Sana baktığında geçmişini görüyordu. Sana baktığında yüreğini görüyordu. Kim görebilir bunu? Ancak Tanrı görebilir. İşte İsa'nın tanrılığını açıkça gösteriyor değerli kardeşler. Sadece ne yaptığımızı değil, ne düşündüğümüzü de. Yüreğimizde nelerin olduğunu, nelerin cirit attığını çok iyi görüyor ve biliyor sevgili kardeşler. Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Rab benim yüreğimi görüyor. Şu anda neler var yüreğimde? Hangi düşünceler benim yüreğimde koşuyor? Nasıl bir düşünce yüreğimde yatıyor? Bunları çok iyi görüyor ve biliyor hamdolsun. Onun için Bu nedenden dolayı kendini beğenmiş 200 kişileri dışarıda bırakırken, onları eleştirirken Rabbi İsa Mesih, o yüreği Rabbe bağlı insanları da onurlandırmasını çok güzel biliyordu. Niye? Tanrılığından dolayı. Bu önemli özelliğinden dolayı sevgili kardeşler. Tam bu noktada belki şu önemli gerçeğin altını çizmek istiyorum. Belki duygusal bir acı içerisinde olabilirsin. Belki bedensel ya da ruhsal, parasal bir sıkıntı içerisinden de geçiyor olabilirsin. Rab nasıl ki bu kadının yüreğini gördüyse ve o kadınla ilgilendiyse, değerli kardeşler, Rab seninle de ilgilenmek istiyor. Rab sana da aynı değeri veriyor ve senin bu içinde geçtiğin zorluklarla, sıkıntılarla, acılarla ilgileniyor, ilgilenmek istiyor değerli kardeşler. Sana destek vermek istiyor. Onun her şeyi görüyor olması, onun her şeyi biliyor olması sizi korkutmasın. Tersine sizi teselli etsin. Tersine sizi yüreklendirsin sevgili kardeşler. Belki onun her şeyi biliyor olması bizi ürkütebilir, korkutabilir ama korkutmasın. Tersine teselli etsin, yüreklendirsin, cesaret versin. Şimdi bu önemli özelliğine değindikten sonra diğer noktalarla devam edebiliriz. Ne hangi soruyu sormuştuk? Şu soruyu sormuştuk. İsa Mesih'i, İsa'yı etkileyen neydi? Şimdi aslında yasal olarak baktığınızda, resmi olarak baktığınızda bu kadının tapınakta bağış kutusuna bir şeyler atması beklenmiyordu yoksul olmuş olduğu için. Yani bundan bir ondalık bir şey beklenmiyordu. Düşünün. İki bakır paranın ondalığı ne olur? 0.2. Biz yolda 5 sent görüyoruz, tekme vuruyoruz. Almadan geçip giriyoruz. 2 sent. O 2 sentin, 2 bakır paranın ne ondalığı olabilir ki? Ama değerli kardeşler, bu bizim için önemli değil. Ama bu 2 bakır para o kadının her şeyiydi. O kadın için önemli bir değer taşıyordu o 2 bakır para. Belki de o günlük yemeğiydi. Bilemiyorsun. Belki o gün yemek için kullanacağı parayı atmıştı. Bilemiyorsun tam olaraktan. Ama söylemek istediğim şu, o kadın için bu 2 sent, bu 2 bakır para çok çok önem taşıyordu. O zaman şunu soralım. Madem ki yani o kadın orada olması gerekmiyordu da, niye o zaman tapınakta ne işi vardı bu kadının? Neden tapınaktaydı bu kadın? Asıl önemli nokta bu. Burada yani ben en önemli, bu parçada en önemli nokta bunu görüyorum. Kadın tapınakta neden tapınaktaydı?
Şimdi kiliseler zenginlerin kilisesi değil, fakir de giden. O da
ama o ondalık atılıyor orada. O ondalık sırasında olması gerekmiyordu kadının. Yani o tapınakta, o sırada, yani niye kadın o sıraya girdi? Girmeyebilirdi. Yoksulluğu vardı. Ondan kimse bir şey beklemedi. Ben ya. Amin. Doğru.
Belki de vayda çok yerine dokunmuş olduğunu.
Doğru.
Belki de düşünüyordu. Şimdi bu bir senden bugün ben karnım doyar. Ama ben yarın ne yapacağım?
Tabii.
Onun için ben tabii güvene ve bir tane yardım da çağıran bir insanım tabii. Öyle de gitti yatağıma güveniye diye.
Evet.
Evet. Çünkü yarını da düşündü. Yarın kim var? Yarın tanırım var.
Evet.
Vardı, bir yarın olacak. Evet. Bugün yalnız ekmeğim olacak, yarın bir şey almayacak.
Evet. Tabii.
Affedersin, Hacı'nın ve Hanım'ın sözleri doğru. Kadın yarını düşünerek davranıyor. Yani bugün tam Hacı dedi ya, bugün karnımı doyursam, yarın böyle kim görecek?
Kurtararak demek istiyorum. Beni o ette kurtarmayacağım.
Doğru. Kurtar. Düşünce doğru. Şimdi bakın, buna bağlı olaraktan şunu söyleyelim. Bugün günümüzde kiliselerde her zaman şu ifade kullanıyor. Rabbin işi. Rabbin işi, Tanrı'nın işi. Mutlaka o dönemde de Tanrı'nın işi devam ediyor muydu? Kadın bunu biliyor muydu? Bir şekilde Tanrı'nın işinin devam etmesi gerektiğine inanmış mıydı bu kadın? Ama böyle, ama şöyle, Tanrı'nın işi devam etmesi gerekiyordu. Ve kadın Tanrı işinin devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu gördü. Bunu önde gördü, gerekli gördü. Kersin'in söylediği gibi Tanrı'ya olan sevgisinden dolayı, bağlılığından dolayı bu desteği vermiş oldu. Değerli kardeşler, destekledi. Şimdi burada bir örnek vermek istiyorum. Ali bunu çok örnek veriyor. Kendisi yaşadığı için o toplantıların olduğu dönemde dedi ki, bir kardeş, ismi önemli değil, geldi dedi ki, ya Ali abi, bana bir 10 SD bağışlama SD'si, 10 tane de baba sevgisi SD'sinden verir misin? Ali de bizim biliyorsunuz çok rahat, tabii veririm dedi, ver parasını vereyim. Ondan sonra o kardeş dedi ki, ama Ali abi dedi, ben bu SD'leri dağıtacağım. Canım dedi, yani güzel söylüyorsun, tabii ki de biz de dağıtıyoruz dedi. Ama bunun suyu nereden geliyor? Değirmenin suyu nerede dönüyor? Şimdi bu SD'leri yapmak için 10 tane SD güzel de, 10 tane SD'yi siz sorun bakalım, Enver size açıklasın. Verdiği emeği bırak bir tarafa. Emeği koy bir tarafa. Uğraştığını bırak bir tarafa. Harcanan parayı da, yani bedava olmuyor bu işler. Rabbin işi devam ediyor mu? Ediyor. Rabbin işi devam etmesi için Tanrı'nın senin desteğine ihtiyacı var mı? Tabii ki var. Rabbinin de desteğime ihtiyacı var. Senin de desteğine ihtiyacı var. Bak, ben burada ismi vermek istiyorum. Aslında beni çok teşvik ettiği için söylüyorum. Bu güzel bir davranıştı. Sami'yi de çok teşvik etti bu. Hatırlıyor musunuz? Burada takvimler dağıtıldı. Herhalde Hasan kardeş, Hatice'nin kardeşi, oğlan kardeşi takvim aldı ve Hatice'ye küçük bir miktar para verdi. Dedi ki, al dedi bu parayı, kilisenin kasasına at. Bakın, yalvarırım size, sakın yanlış anlamayın. Bak, demiyorum ki size çıkıp da cebinize gidin, şimdi aşağıda giderken utandım diye para atın. Atmayın. Ama davranışı öne çıkartmak istiyorum. Rabbin işinin devamını istiyor musunuz? Maddi desteğe de ihtiyaç var. Kasetler yapılıyor, CD'ler yapılıyor, çekimler yapılıyor. Hepsi para. Yiyip içiliyor burada. Değil mi? Hepsi para. Kahve yapılıyor, çay yapılıyor. Hepsi alınıyor bunları. Bazı kardeşler üstlendi. Olabilir. Ama Rabbin işinin devamı için bir takım destekler kesinlikle şart sevgili kardeşler. Onun için diyorum ki, bu kadının davranışı var ya, hepimiz için örnek olsun. Kadın şov yapmadı. Bakın. Görüyor musunuz? Neyim varsa her şeyimi veriyorum. Havalara girmedi. Gizlilik içinde her şeyini teslim etti. Rab Tanrı'nın işinin devamı için. İşte yine hacının söylediği gibi, burada her şeyini teslim etmiş olması şunu gösteriyor. Güvenini kime verdiğini. Arkasını nereye yasladığını. Değerli kardeşler, bunu Tanrı gördü. İsa Mesih gördü. Güvenini nereye yasladığını gördü. İşte bu davranış onu çok etkiledi. Rab eğer görürse ki ben kime yaslanıyorum, kime güveniyorum, Tanrı bundan hoşnut alıyor. Ama sen başka şeylere bel bağlıyorsan Tanrı'ya acı veriyorsun. Ama Tanrı'yı hoşnut etmek istiyorsan güvenini Rab'be bağlaman lazım. Enver, bir şey mi söyleyeceksin?
Kadının bu davranış ve tutumu kadının o yüreği durumunu gösteriyor.
Ya.
Hem Tanrı bile açacak kitap gibi, hem de bizlerini daha iyi görmesini.
Tabii, zaten dedim ya, ne kadar verdiğine bakmıyordu İsa. Nasıl verdiğine bakıyordu. Hangi yürekle, nasıl bir yürekle verdiğine bakıyordu. Doğru. Bunu gözden yok edemeyiz. Demek ki tüm güvenini Rab Tanrı'ya bağlamıştı. Onun ellerine teslim etmişti. Peki sen güvenini kime bağlıyorsun? Bak değerli kardeşler, bunu içten söylemek istiyorum. Rab hırsız değil. Her şey bizim Rabbimize ait mi? Bak komik gelecek, bu saat bile Rabbin saatidir. Bana ait gibi görünse de bu saat de Rabbindir. Benim ait olduğum, sahip olduğum her şey Rabbindir. O zaman ben pratik şunu düşünüyorum. Eğer ben bir şey aşırırsam Rabbin kasasından aşırmış oluyorum aslında. Ya da bir şeyi tutarsam, vermezsem Rab'den saklamış oluyorum. Rabbin kasasından çalmış oluyorum. Doğru mu? Böyle bir düşünce ortaya çıkıyor sevgili kardeşler. O senin paranı elinden alma niyetinde değil. Ama tüm şartlara rağmen, koşullara rağmen senin ona tam anlamıyla güvenmeni, bağlanmanı istiyor. Yaşamının efendisi olmak istiyor. Yaşamının merkezinde oturmak istiyor. Bunun ona ihtiyacı yok ama senin buna ihtiyacın var. Değerli kardeşler. Rabbin ihtiyacı yok ama senin buna ihtiyacın var. Demek ki eğer fedakarlığın özverili olmanın ne demek olduğunu bilemezsen güvenmenin ne demek olduğunu da bilemezsin. Eğer güvenmenin ne demek olduğunu bilmezsen Rabbin öğrencisi olmanın da ne demek olduğunu bilemezsin. Rab ne dedi Luka'da? Bakınız çok önemli. 14. bölüm 33. ayet şöyle diyor. Luka 14 ayet 33. Bakın bu önemli bir ayet.
33.
Evet, 14:33.
Aynı şekilde, değil mi?
Evet.
Aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmasa öğrencim olamaz.
Yani gözden çıkarmazsa, önemsiz görmezse değerli kardeşler, önemsiz görmezse benim öğrencim olamaz. Demek ki yaşamın merkezinde o olması gerekiyor kesinlikle. Bunun sonucunda ne olacak? Rabbimiz de gereğini senin için yapacaktır. Sen onu o merkeze oturtursan o da gereğini senin için yapacak sevgili kardeşler. Onun için bu gerçek çok çok güzel bir şekilde vurgulanıyor. Bu sonucu, bu farkı sana gösterecek konusunda Matta 6. bölüm çok bildiğimiz bir ayet. 6:33 çok bilinen bir ayet. Önce 33. Önce
Rabbin
egemenliğini arayın ve diyor ki diğer şeyler size verilebilir.
Yok, verilecektir.
Verilecektir mi diyor? İyi, güzel.
Yoksa affedersiniz. Böyle bir şey. İlk önce parayı arayın, burası Rabbin egemenliği.
Yok. Önce Rabbin, yani önde Rab olacak. Evet. Merkezde Mesih oturması lazım. Ondan sonra hatırlıyorum, uzun yıllar sıkıntılardan geçen Davut. O yaşamın o zorlukları içerisinde fokur fokur kaynayan Davut ne dedi biliyor musunuz? 37. mezmurda dedi ki gençtim,
yaşlandım.
Şimdi işte yaşlandım ama diyor ki hiçbir zaman şunu görmedim, doğru kişinin terk edildiğini. Bu harika değil mi? Hiçbir zaman görmedim diyor 37. bölüm 25. ayette. Gençtim, şimdi yaşlı oldum ama hiç görmedim ki diyor doğru kişi terk edilsin. Son bir düşünceyle sizi baş başa bırakmak istiyorum sevgili kardeşler. Bugün sabahleyin söyledim, ben son bir düşünce dediğim zaman bu da birazcık uzun sürüyor demiştim. Belki bu düşünceyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Demek ki Rab her zaman, çünkü o son düşünce dediğin zaman insanları birazcık rahatlatıyor. Ah bitirecek şimdi diyor. Rahatlıyorsunuz birazcık. Ben sizi birazcık rahatlatayım. Bitireceğiz şimdi. Hiç kafanızı yormayın. Demek ki Rab miktara değil, her zaman nereye bakıyor? Yüreğe bakıyor. Her zaman nasıl verdiğine bakıyor. Demek ki bu kadıncağız nesi varsa verdi. Ama nasıl verdi? Severek verdi. Nasıl verdi? İsteyerek verdi. Nasıl verdi? Hiç homurdanmadan verdi. Baskı altında kalmadan verdi. Verme konusu hangi alanda olursa olsun sevgili kardeşler, bizim Rabbimiz böyle verenleri sever. 2. Korintoslar 9:7'de bu açık vurgulanıyor. Rab yürekten vereni sever diyor. İçten vereni sever diyor. Açık bir şekilde bunun altı çiziliyor değerli kardeşler. Demek ki önemli olan, Rabbimiz için önemli olan yüreğimizin tutumudur. Kadının dünya gözünde küçücük bağışı Rabbin kasasına girdiğinde ne oluyor? Ölçülemez bir değer kazanıyor. Kadının küçücük bağışı Rabbin kasasına girdiğinde değeri ölçülemez bir değer, anlam kazanıyor değerli kardeşler. Onun için 1. Korintoslar'da, daha doğrusu 2. Korintoslar 9. bölümde bir ayet var, onu okuyalım. Bu gerçek vurgulanıyor 9:8'de son kısımlarında. Tanrı size her nimeti arttıracak yeterliliktedir diyor. Tanrı bizim zenginliğimizi arttırabilir mi? Bereketlerimizi arttırabilir mi? O güçte mi? O yeterlilikte mi? Amin. Rabbin sözü bu güvenceyi bize veriyor. O zaman şunu soralım. Sen Tanrı'ya ne verdin? Kesinlikle yanlış anlamayın değerli kardeşler. Senin aslında Rab için verebileceğin hiçbir şey yok. Öyle düşünecek olan ihtiyacı yok yani. Senin verebileceğin bir şeye Rabbin ihtiyacı yok. Ama tabii o yüreği zaten iman edince veriyoruz. Ya günahlarımızı verebiliriz. Seni tabii ondan başka bir şey veremiyoruz zaten. Onun için Rab Davut diyor ki, ya Rab bende yepyeni bir yürek yarat. Çünkü benim verebileceğim bende olandan sen bir şey yaparsan leş gibi olur. Ama benden yepyeni bir şey yarat. Yoktan bir şey yarat. Bizim verebileceğimiz hiçbir şey yok. İhtiyacı olan hiçbir şey yok. Ama senin vermeni istiyor Tanrı. Neden vermeni istiyor? Senin zengin olman için aslında. Yani sen zengin olasın diye Tanrı senin vermeni istiyor sevgili kardeşler. Bu ruhsal ilkeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Ama maddi yönden olsun, ama ruhsal yönden olsun sevgili kardeşler. Zenginlik neyle başlar? Almakla başlar. Değil mi? Hayır. Vermekle başlar. Zenginlik vermekle başlar. Almakla değil. Zaten alıyoruz habire. Habire alıyoruz. Habire beklenti içerisindeyiz. Ama tabii zenginlik, anlıyorum. Zenginlik ama maddi olsun, ama manevi olsun, vermekle başlar sevgili kardeşler. Sen her şeyini Rab'be verdin mi? Sağlığını, işini, aileni, paranı, sahip olduğun zamanı Rabbin güvenilir ellerine teslim edebildin mi? Yoksa bir kısmını verip de diğer kısmı bir tarafa sakladın mı? Vermek istemiyor musun özel olduğu için? Bütün sorun değerli kardeşler nedir biliyor musunuz? Bana göre bütün sorun onu ne kadar sevdiğindir. Rabbi hangi oranda sevdiğindir. Ben bunu bu şekilde görüyorum. Belki onu sevdiğini, sevmediğini söylemiyorsun. Sevdiğini söylüyorsun. Ama verme davranışın senin onu ne kadar sevdiğini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Rab sevgiyle, kadın tüm yüreğiyle sevmiş olduğu için Rab Tanrı'yı öne koymasını bildi. İşte sevgiden dolayı Kerstin'in dediği gibi bu sevgi her şeyi teslim etmesini sağladı. Ya sen değerli kardeşim, yüreklerinize bakın. John F. Kennedy'yi bilen var mı? Amerika'nın 70'li yıllarda başbakanlık yaptığı dönem. 72'lerde mi? 60'larda mı? 60 küsurlarda, evet. Şimdi onun bir yazısını okumuştum bir yerde. Bu başbakan seçildikten sonra, başbakanlık görevine başlamadan önce konuşmasında ilginç bir ifade kullanıyor. Oradaki halka diyor ki, ülkenizin, devletinizin sizler için neler yapabileceğini değil, sizin devletiniz için, ülkeniz için ne yapabileceğinizi sorun. Ne anlaşılıyor burada? Ruhsal kapsamda düşünelim. Tanrı'nın bana ne vermesi gerektiğini sormama gerek yok. Ben Tanrı için ne veriyorum? Ya sonda Hacıcığım, ruhsal kapsamda düşündüğüm zaman öyle. Ben Tanrı'dan ne aldığım değil, Tanrı'ya ne verdiğim çok önemli. O zaman Tanrı bizden bunu bekliyor sevgili kardeşler. Onun için Tanrı'ya sor. Onun hizmeti için ne yapabilirsin? Ona hangi yönde destek olabilirsin? Bu topluluk için nasıl bir katkıda bulunabilirsin? Bunu düşün. Tanrı bize biricik parçasını verdi. Tanrı ne yaptı? Oğlunu verdi, değil mi? Daha ne yapsın ki? İsa ne yaptı? O da canını verdi. Peki ben ne vermem gerekiyor? Bakın, kutsal kitapta bir ayet var. O açıklıyor. Size söylüyorum. Açsın herkes lütfen. Romalılara yazan mektubun 12. bölümü. 1. ayet. Ne yazıyor? Bir kardeş okusun lütfen.
Öyleyse.
Bir dakika Abdullah, onu sen okuyacaksın. Bir kardeş de hızlı bir şekilde, belki Bülent de şeyi açsın. Ya da Vakkas abi, sen Luka 6 38'i aç. Vakkas abi, Luka 6 38'i aç sen. Bülent, sen de Malaki. Bu en son, Eski Antlaşma'nın en son kitabı. Matta'dan önceki kitap. Malaki kitabını aç. Şimdi arka arkaya okuyalım onu. Orada noktalayalım. Abdullah, Romalılar 12:1. Vakkas abi, Luka 6 38 ve Bülent de Malaki 3 ayet 10. Şimdi Abdullah okusun bakalım, ne diyor?
Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun.
Amin. Sonra ne diyor?
Ruhsal tapınmanız budur.
Ruhsal tapınmanız budur diyor. Demek ki değerli kardeşler, Tanrı ne yaptı? Tanrı oğlunu verdi. Oğul ne yaptı? Kendi canını verdi. Ben ne yapmam gerekiyor? Tanrı'yı hoşnut eden bir kurban olarak kendimi sunmam gerekiyor. Hizmet budur değerli kardeşler. Bir dakika. Sen şimdi önce bir noktaya getirelim. Şimdi sen bunu yaptın. Bunun sonucu, sen bunu yaptığın zaman ne oluyor? Sonucunu sen şimdi okuyacaksın. Ne oluyor? Bakın. Luka 6:38.
Sizde olanı verin. Size verilecek iyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşımış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle ölçerseniz size de aynı ölçek uygulanacak.
Bak ne kadar güzel. Demek ki sen bunu yaptığında Tanrı ne diyor? Ben de sana diyor, vereceğim ama nasıl? İyice bastırılmış, silkelenmiş, taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Yani bir küfe üzüm veriyorsun Tanrı'ya. Tanrı çıkıyor üstünde, zıplıyor, onu indiriyor aşağıya. Üzerine daha fazla koyuyor, öyle veriyor sana. Dolu dolu. Ve Malaki 3:10'a bakalım. Bunu aynı şekilde. Sen bunu yaptığın zaman ne oluyor bakın. Evet, oku lütfen.
Tapınağında yiyecek bulunması için bütün onları
Evet. Atın, ondan sonra devam et. Evet.
Ambara getirin.
Ya.
Beni bununla sınayın diyor.
Ya. Ondan sonraki.
Her şeye egemen Rab, göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım.
Ha, bakın çok önemli. Bu ayetle sizi baş başa bırakıyorum değerli kardeşler. Eğer sen bunu yaptığında Tanrı ne yapıyor? Bak, göklerin kapılarını size açıyor ve üzerinize dolup taşan bereket yağdırıyor. Amin. Sen bunu yaptığında Rab da karşılık olaraktan bunu sana verebiliyor değerli kardeşler. Paha biçilmez değerdeki ruhsal zenginliklerin sahibi olmak istemez misin sevgili kardeşim? Sen ver, Rab sana çok daha fazlasını verecek. Parasal açıdan değil ama her yönden. Maddi manevi her yönden sen ver, o da sana geriye çok daha fazlasını verecek ve seni bereketli kılacak.